Şizofren. John Katzenbach. 36. ayrım. Guttilil bunun üstüne bay kötüye döndü. Olaylar geliştikçe ve durum gerektirdikçe bana da haber vereceksiniz değil mi diye sordu. Tabii dedi Evans. Prenses bunun tam bir bürokrasi piyesi olduğunu düşündü. Evans'ın her şeyi Guttilil'e yetiştirdiğinden emindi. Bunu Lucy Jones'un da bildiğini farz ediyordu. Başhekim içini çekti, sonra koridorda ilerlemeye devam ederek ana kapıdan çıktı. Biraz sonra Evans, Lucy'ye dönerek, ''Evet, sanırım mola vermiş bulunuyoruz. Bir takım evrak işlerim var.'' dedi. O da hemen çıktı. Prenses ortak salonda birinin kahkaha attığını işitti. Bu tiz ve alaycı kahkaha Amherst binasında dört döndü. Ama nereden geldiğini görmek için döndüğünde kahkaha sustu. Parmaklıklı pencerelerden giren öğle güneşinin ışınları arasında solup yok oldu. Peter kendini duvardan ayırıp Frances'e gel diye fısıldadı. Lucy'ye yaklaştı. Bir anda değişivermişti. Derhal Cleo'dan, onun taleplerinden, Guttilil'in huzursuzluğunu görmenin zevkinden başka şeylere odaklanmıştı. Frances Peter'ın yüz hatlarının kas katı olduğunu gördü. İtfaiyeci Lucy'yi dirseğinden tutup döndürürken, ''Sana söylemem gereken bir şey buldum.'' dedi. Lucy Frances'in düşüncesine göre Peter'ın yüzündeki ifadeyi tarttıktan sonra hiçbir şey demeden başıyla onayladı. Üçü birlikte küçük ofise döndüler. Masanın etrafına yerleşirlerken ''Son görüştüğün adam.'' dedi. ''Onunla konuşurken nasıl bir izlenim edindin?'' Lucy tek kaşını kaldırdı. ''Kısaca hiçbir izlenim edinemedim.'' deyip Frances'e döndü. ''Yanlış mıyım Frances?'' Prenses başıyla onayladı, Lucy devam etti. Adam düşündüğümüz şeylerin bazılarını yapacak kadar genç ve güçlü olmakla beraber ağır zeka özürlü. Önemli bir şey söylemeye muvaffak olamadı. Daha ziyade ben soru sorarken o öylece ahmak ahmak oturdu. Evans listeden çıkarılması gerektiğini düşünüyor. Bizim aradığımız adam bayağı zeki bir adam. En azından işleyeceği suçları planlayıp yakalanmaktan kaçınacak kadar zeki. Peter biraz şaşırmış göründü, sonra Evans adamın şüpheli listesinden çıkarılması gerektiğini mi düşünüyor diye sordu. Öyle demeye getirdi diye yanıtladı Lucy. Gerçekten çok ilginçmiş, çünkü ben de adamın eşyalarının altına gizlenmiş kan lekeli bir tişört buldum. Lucy arkasına yaslandı, başka hiçbir şey söylemedi. Prenses onun bu bilgiyi içine sindirmesini seyretti. Nasıl bir anda savunmaya geçtiğini fark etti. Kendi hayal gücü de canlanmıştı. Biraz sonra o da öne eğilerek, ''Peter, ne bulduğunu anlatır mısın? Söylediğin gibi olduğundan nasıl emin olabiliyorsun?'' diye sordu. Peter'ın onları olanları aktarması bir iki saniye sürdü. Sonunda Lucy, ''Kan olduğundan kesinlikle emin misin?'' diye sordu. Tahlil yapılmadan olabileceğim kadar eminim. Geçen akşam yemekte spagetti vardı. Acaba bu adam çatal bıçağı zorlanmadan kullanabiliyor mu? Üstüne sos dökmüş olabilir mi? Öyle bir leke değildi, kalındı. Rengi kızılımsı kahverengiydi. Her yere yayılmıştı. Islak bezde silinmeye çalışırken bulaştırılmış gibi değildi. Biri o lekeyi olduğu gibi korumak istemişti. Lucy ağır ağır hatıra eşyası gibi mi diye sordu. Hatıra saklamayı seven birini arıyoruz. Peter bence diye karşılık verdi. T-shirt bir çeşit fotoğraf. Katil için yani. Bilirsiniz ya, aileler tatile çıkarlar, sonra çektikleri fotoğrafları tab ettirirler. Toplanıp diyalara bakarlar, tatili yeniden yaşarlar. Bence o t-shirt de bizim meleğe aynı türden bir zevk ve heyecan veriyor. T-shirt'e dokunabilir, eline alabilir, anımsayabilir. Bence anı hatırlamak en az anın kendisi kadar kuvvetlidir diye bitirdi sözünü. Prenses içindeki seslerin uğultusunu duyabiliyordu. Karşıt görüşler, öğütler, korku ve karmaşık duygular. Sonra Peter'ın söylediklerini onayladığını belirtmek için başını salladı. Ama Lucy'ye de diğer cinayetlerde kurbanlardan kesilen parmaklar dışında da bir şey alındığına ilişkin işaretler var mıydı diye sordu. Peter'ın söylediklerine karşılık vermek üzere olan Lucy, vites değiştirerek Frances'e döndü. başını salladı, biz bulamadık dedi. Eksik giysi yoktu, en azından bizim çıkardığımız envanterlere göre yoktu. Ama tamamıyla ihtimal dışı da değil. Prensi rahatsız eden bir şey vardı ama ne olduğunu tam bulamıyordu. Seslerinden hiçbiri de berrak ve kararlı değildi. İçinde karşıt görüşler bildirerek yankılanıyorlardı. Onları elden geldiğince susturup dikkatini toplamaya çalıştı. Lucy gergin gergin kalemini masaya vuruyordu. Peter'a başka suçlayıcı kanıt bulabildin mi diye sordu. Hayır, parmak uçlarını bulamadım. Bıçağı da bulamadım, anahtarları da bulamadım. Lucy arkasına yaslandı ama konuşan Francis oldu. Bence dedi ağır ağır, daha önce söylediğimde haklıydım. Bu kadar sıkı bastırabilmesine biraz şaşırmıştı. Sen dönmeden önce söylemiştin Peter, Evans buradayken. Kendi sesini duyduğunu ama bu sesin sanki başka bir Francis'ten, gerçekte olduğu değil bir gün olabilmeyi umduğu Francis'ten çıktığını düşündü. Meleğin dilini çözmemiş gerek demiştim. Peter Francis'e meraklı gözlerle baktı, Lucy de dediklerini dinlemek için yaklaştı. Francis bir an şaşaladı. İçini dolduran şüpheyi göz ardı ederek, iletişimi hakkında ilk öğrettikleri budur herhalde dedi. Diğerleri sessiz kalınca ekledi. Ne dediğini ve neden dediğini öğrenmemiz gerekiyor, o kadar. Lucy bir iki saniyeliğine tımarhanede katil aramanın kendisini de delirtip delirtmeyeceğini düşündü. Fakat deliliği organik bir hastalık olarak değil, öfke ve hüsranın bir sonucu olarak görüyordu. Bunların tehlikeli düşünceler olduğunu fark etti ve beyin kıvrımlarını biraz kasıp gevşeterek fikri zihninden attı. Peter'la Francis'i öğle yemeğine yollayıp izleyeceği rotayı çizmeye çalıştı. Küçük ofisinde bir başına, o sabah görüşmeye çalıştığı adamın hastane odasını masasına yatırdı. Bazı parçalar birbirini tutmalı diye düşünüyordu. Bariz bağlantılar olmalı. Bazı adamlar belirgin olmalı. Başını salladı, sanki üstüne çöken çelişki hissini böylelikle atabilecekti. Şimdi elinde bir at, bir tane de delil vardı. Daha azıyla başlayıp başarıyla tamamladığı soruşturmalar olmuştu. Ama yine de huzursuzdu. Önündeki dosya ikna edici bir şeylere işaret etmeliydi ama tam tersini yapıyordu. Sadece katilde olabilecek bir nesne en basit soruları bile yanıtlamaktan aciz, aşırı gerizekalığı olan, söylediklerini anlamadan kendisine aval aval bakan bir adamın eşyalarının arasından çıkıyordu. Bunlar birbirini tutmuyordu. İlk eğilimi Peter'a adamın yatağının altındaki kutudan tişörtü almaya yollamak oldu. İşini hakkıyla yapan herhangi bir polis laboratuvarı, kan lekesini kısa sarının kanıyla eşleştirebilirdi. Ayrıca tişörtte kanıt olarak kıl ya da lif kalmış olabilirdi. Mikroskobik bir inceleme kurbanla saldırgan arasındaki bağlantıları artırabilirdi. Ama tişörtü ortadan alıvermek sorunluydu. Yasa dışı bir şekilde el konmuş olur, yargıç kanıtı ilk duruşmadan bir yana fırlatabilirdi. Hem aradıkları diğer nesneler de ortada yoktu nedense, buna da anlam veremiyordu. Lucy'nin ciddi bir konsantrasyon becerisi vardı. Kısa fakat hızla yükseldiği ve savcılık makamına getirildiği kariyerinde, araştırdığı suçları film izler gibi görebilme yeteneği sayesinde öne çıkmıştı. Ayrıntıları hayal gücünün beyaz perdesinde birleştirebiliyor, böylelikle eninde sonunda tüm sahneyi gözünde canlandırabiliyordu. Bu denli başarılı olmasının sebebi buydu. Lucy duruşmaya çıktığında sanığın neyi, neden ve nasıl yaptığını sanığın kendisinden daha iyi bilirdi. Onu çekinilecek bir hasım yapan bu özelliğiydi. Ama hastanede kendisini rüzgara kapılıp sürükleniyormuş gibi hissediyordu. Alıştığı suç dünyasına hiç benzemiyordu burası. Lucy hüsranla homurdandı. Dosyaya 100. defa baktı. Tam çarpıp kapatacaktı ki biri çekine çekine kapıyı vurdu. Lucy başını kaldırdı. Kapı açıldı. Francis köşede durmuş kafasını içeri uzatmıştı. Merhaba Lucy dedi. Seni bir dakika rahatsız edebilir miyim? Gel Seabird dedi Lucy. Yemeğe gittin sanıyordum. Gitmiştim. Gidiyorum. Ama yolda aklıma bir şey geldi. Peter de hemen koşup sana anlatmamı söyledi. Lucy neymiş o diye sorarken delikanlıya içeri girip oturmasını işaret etti. Francis bu işareti hem istekli hem çekingen olduğunu belirten sakar hareketlerle girip oturarak uydu. Ağır ağır, zeka özürlü adam dedi, hiç aradığımız gibi bir insana benzemiyordu. Yani buraya gelenlerden bazıları, listeden çıkarttıklarımızın bazıları, en azından dışarıdan bakınca katil adayı olmaya çok daha uygundular. Ya da bizim katil adayının görünüş ve konuşma şekli tahminlerimize uyuyorlardı. Lucy başını salladı, bana da öyle gelmişti. Ama bu adam tişörtü nereden bulmuş? Francis cevap vermeden önce ürperir gibi oldu. Çünkü biri bizim tişörtü bulmamızı istedi. Ayrıca biri bu adamı bulmamızı da istedi. Görüşme ve arama yaptığımızı bilen, iki olay arasındaki bağlantıyı kuran, yapacağımız şeyi önceden tahmin eden biri, tişörtü adamın eşyalarının arasına koydu. Lucy hızla nefes aldı, Francis'in söyledikleri mantıklı gelmişti. Neden bizi bu adama sürükledi ki? Francis bilmiyorum dedi. Bilmiyorum henüz. Lucy iyi de diye devam etti. İşlediğin suçun birinin üstüne yıkmak istersen kanıtları, davranışları gerçekten şüpheli olan birinin civarına yerleştirirsin. Bu adamın davranışları dikkatimizi nasıl çeksin? Francis onu da biliyorum dedi. Ama bu adam farklı. Katil olma ihtimali en düşük olan aday o bence. Beton, duvar gibi biri. Yani seçilmesinin başka bir nedeni olmalı. Aniden ayağa fırladı, ürkmüş bir hali vardı. Sanki yakınlarda bir yerde aniden rahatsız edici bir gürültü başlamıştı. Lucy dedi ağır ağır, bu adamda bize bir mesaj vermesi gereken bir şey var. Ne olduğunu bulsak yeter. Lucy adamın hasta dosyasını kapıp gösterdi. Burada bize yardımcı olacak bir şey var mıdır dersin diye sordu. Francis başıyla onayladı. Belki evet, belki hayır. Dosyalarda ne olduğunu bilmiyorum ki. Lucy dosyayı ona doğru itti. Ne göreceksen gör. Çünkü ben boş boş bakıyorum. Francis uzanıp dosyayı aldı. Daha önce hastane kayıt dosyalarına hiç bakmamıştı. Bir an başka bir hastanın hayatına baktığı için kendini yasa dışı bir şey yapıyormuş gibi hissetti. Hastaların birbirini tanıdığı yaşam biçimi hastane ve gündelik rutin tarafından öylesine biçimlendirilmişti ki, içeride kaldıktan kısa bir süre sonra insan, diğer hastalarında duvarlar dışında bir yaşamı olduğunu unutuyordu. Geçmişe, aileye, geleceğe dair her şey, akıl hastanesinin içinde silinip gidiyordu. Francis bir yerlerde kendisi hakkında da, Peter hakkında da birer dosya durduğunu, bu dosyada da şu an sanki başka bir yaşamda, başka bir devirde, başka bir Francis'in başına gelmişçesine uzak görünen bir sürü bilginin bulunduğunu düşündü. Zeka özürlü adamın dosyasını incelemeye koyuldu. Belirsiz, kısa kısa cümlelerle tıp jargonuyla yazılmış bir dosyaydı. 4 kısma ayrılmıştı. İlk kısımda geçmişi, evi ve ailesi hakkında bilgiler vardı. İkincisi tıbbi geçmişiydi, boyu, ağırlığı, kan basıncı gibi bilgiler yer alıyordu burada. Üçüncüsü tedavisinin detaylarıydı. Yazılan ilaçlar da ana hatlarıyla anlatılıyordu. Dördüncü kısma ise prognoz yazılmıştı. Bu son bölümde sadece 2 cümle bulunuyordu. Korumada, uzun süre müşahede altında tutulması muhtemel. Ayrıca bir tabloda zeka özürlü adamın birkaç defa hafta sonlarını ailesiyle geçirmek için izinle hastaneden çıktığı gösterilmişti. Francis, Boston'dan çok da uzak olmayan bir kasabada büyüyen ve Batı Massachusetts'e hastaneye yatmadan önce bir yıl önce taşınan adamın hikayesini okudu. 30'lu yaşlarının başındaydı, 2 erkek bir de kız kardeşi vardı. Zeka testlerinde normal çıkmışlardı. Kusursuz tek düzelikte, görünüşte son derece sıradan hayatlar sürüyorlardı. Adama zeka geriliği teşhis konulduğunda ilkokuldaydı. Hayatı boyunca çeşitli gelişim desteği programlarına katılıp bırakmıştı, hiçbirinde dikiş tutturamamıştı. Francis iskemlesine geri yaslandı ve çabucak, sade, kutuya benzer ölümcül bir durum gördü. Yaşlanmakta olan anne ile baba, iri cüsseli, çocuk zekalı, her geçen yıl daha da büyüyen ve kontrol edilmesi zorlaşan bir oğul. Hiddet güdülerini, cinsel ilgi güdülerini, kendi gücünü anlayamayan, onlara hükmedemeyen bir oğul. Yardım etmeye gönülsüz, olabildiğince çabuk bir şekilde alabildiğine uzağa kaçmak isteyen kardeşler. Her kelimede kendisinden ufak bir parça görebiliyordu. Farklıydı ama aynıydı yine de. Francis dosyayı bir kere, sonra bir kere daha okudu. Bütün süre boyunca Lucy'nin yüzünü dikkatle gözlediğinin, sayfalardaki kelimelere verdiği her tepkiyi ölçüp biçtiğinin farkındaydı. Bir an sonra dudağını ısırdı, ellerinin biraz titrediğini hissedebiliyordu. Odanın etrafında döndüğünü duyumsuyordu. Sanki dosyadaki yazılar aklındaki düşüncelerle birleşince başını döndürmüştü. İçinde bir tehlike sezgisinin yükseldiğini hissetti. Hızla nefes aldı. Sonra dosyayı kendisinden uzaklaştırdı, masanın üstünden kaydırarak Lucy'ye verdi. Lucy, "Fikrin var mı Francis?" diye sordu. "Pek yok," dedi Francis. "Gözüne çarpan bir şey yok mu?" Francis başını iki yana salladı. Ama Lucy onun yalan söylediğini görebiliyordu. Francis'in bir sürü fikri olduğu belliydi, sadece bunları dile getirmek istemiyordu. "Beni en çok neyin korkuttuğunu hatırlamaya çalıştım. O gün Lucy'nin ofisinde oturduğumuz anlardan biriydi. Bir şeyler görmeye başlamıştım. Kulaklarımda çınlayan, kafamın içinde yankılanan sesler gibi halüsinasyonlar değildi bu gördüklerim. Onları yakından tanıyordum. Bezdirici ve zorlayıcı olsalar da, beni deli kılsalar da, halüsinasyonlara, onların taleplerine, kokularına ve akıllarına estikçe benden bir şey istemelerine ya da istememelerine alışıktım. Neticede çocukluğumdan beri beraberdik. Beni korkutan melekle ilgili şeyler görmekti. Kimliği hakkında, düşünce yapısı hakkında. Durum Peter'la Lucy için aynı değildi. Meleğin bir hasım, bir suçlu, bir hedef olduğunu anlıyorlardı. Onlardan gizlenen biriydi. Kendilerinde onu ortaya çıkarma gücü vardı. Daha önce insanların peşlerine düşmüşler, takip etmişler ve adalete teslim etmişlerdi. Onların meleği kovalamasının beni aniden saran durumdan farklı bir bağlamı vardı. O anlarda meleği benim gibi biri olarak görüyordum. Ancak çok daha kötüydü tabii. Bazı adımlar atmıştı. Ben de ilk defa bu adımları aynen izleyebildiğimi düşünüyordum. Onun geçen gece aşındırdığı bu patikaya kendi ayağımı attığımda içimdeki her şey çığlık çığlığa hata ettiğini söylüyordu ama mümkündü. Kaçmak istiyordum. İçimdeki sesler koro halinde hiç doğru bir şey olmadığını bağırıyordu. Seslerim konusu kendilerini korumak olan bir opera sergiliyorlardı. Beni uyararak gitmemi, kaçmamı, koşarak uzaklaşmamı, saklanıp kendimi korumamı söylüyorlardı. Ama nasıl kaçacaktım? Hastane kilitliydi, duvarlar yüksekti, kapılar sağlamdı. Kaçmama kendi hastalığım engeldi zaten. İlk defa bir kıymetim olduğunu düşünmüş iki insana, nasıl sırt çevirebilirdim ki? Doğru Francis, çeviremezdim. Peter'ın bu sözleri söylediğini duyduğumda sürüne sürüne odanın bir köşesine gidip büzülmüş, sözcüklerime bakıyordum. İçime bir huzur yayıldı. Dört dönerek odanın içinde varlığını aradım. "Peter," diye sordum cevaben. "Döndün mü?" "Hiç gitmedim ki. Aslında hep buradaydım." "Melek geldi. Geldiğini hissedebiliyordum." "Yine gelecek. Yakınlarda Francis. Daha da yaklaşacak. Daha önce yaptığını yapıyor." "Biliyorum Seabird, ama bu sefer onu karşılamaya hazırsın. Hazır olduğunu biliyorum." "Peter, yardım et bana," diye fısıldadım. Gözyaşlarımın kabardığını hissedebiliyordum. "Ah Seabird, bu seferki mücadele senin mücadelen. Korkuyorum Peter." Bazen kullandığı o durumu normal bulan ama karşısındakinde hiç yadırgamayan bir sesle "Elbette korkacaksın," dedi. Ama hiç umut olmadığı anlamına gelmez bu. Sadece dikkatli olman gerektiği anlamına gelir. Geçen sefer olduğu gibi. Bu değişmedi işte. İlk seferinde en önemlisi senin dikkatli davranman olmamış mıydı? 36. ayrımın sonu sayfa 301, devamı 37. ayrımda.